Büyük A, Tarık Buğra.
Ayrım 11.
Sayfa 77. Ek 4. Küçük A ön sözü. Bu romandan ilk defa rahmetli Peyami Safa Bey'e bahsetmiştim. Rejans lokantasındaydık. Arkamızdaki masada genç bir çift yüksek sesle Fransızca konuşuyordu. Fakat artık Fransızcanın manası başkaydı. Tıpkı İngilizcenin, Rumcanın, Ermenicenin ve başka dillerin olduğu gibi. 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 ve 1960. Değişen yalnız yabancı dillerin, yabancıların manası değildi. Artık her şey değişmişti. Mutfaklar değişmiş, gardıroplar değişmiş, edebiyat, mimari, takvim ölçüler ve bütün ölçüler değişmiş, insan değişmişti. Fakat bu koca bir dünyanın değişmesi, bir milletin ölüm geçidindeki 4 yıl süren eşsiz macerasından sonra olacaktı. Bense işte bu macerayı anlatmak istiyordum. Rahmetli ustamız, bu bir epope olur demişti. Fakat hayır, ben bir destan yazmak niyetinde değildim. Bunun tam aksine bir roman, romanlardan bir roman yazmaya çalışacaktım. Doğru, başta nutuk olmak üzere o hem yürek paralayıcı hem alın ağrıtıcı devre ait kitapların hemen hepsini tekrar tekrar okumuştum. Fakat bu uzun çalışmalar o 4 yılın grafiğini çizmek için değildi. Ben bütün bu eserlerde bir takım kırıntılar arıyordum. Küçük A'nın niçin ve nasıl küçük A olduğunu aydınlatacak kırıntılar. Bunları bulduğumu sanıyorum. Eğer elde ettiğim malzemeyi iyi kullanabildiysem şu roman gerçek bir romandır. Küçük Ağa'nın macerası, çağdaşlarından en az yarısının macerası, Küçük Ağa'nın insan gücüne göre çok ağır ve ezici olan tereddüdü, çağının trajedisidir. Burada bu trajediden kısaca bahsetmeliyim. Bu millet her zaman olduğu gibi o devirde de vatan sevgisini, devlet şuurunu, dini ile iç içe uyardı. Her savaş bir cihat ola gelmiştir. Vatan, millet sembolleri, din sembolüyle birleşiyordu. Bir tek bayrakta üç kutsallık. Bu milletin ta kendisi yüzyıllar boyunca işte bu bayraktı. Ve bu bayrağı Halife-i Ruh-i Zemin, Şah-ı Cihan açardı. Taçlar, tahtlar devirmek, ülkeye ülkeler katmak için açardı. Hayatı bu gelenek düzenlerdi. Ancak bu gelenekte var olabileceğine inanan bu millet bir gün bir başka bayrak altına çağrıldı. Bayrak bir başka bayrak, bayrağı açan el bir başka eldi. Fakat bu bayrak da ata ocağı için diyor, vatan için diyordu. Kurtuluş ümidi 6 asırlık yaşamın geleneğinin karşısındaydı. Hiçbir milletin tarihi bu kadar trajik bir çelişme görmemiştir. Bu çelişmede doğru yolu seçmek bir fazilet işi olmaktan çıkıyor, herkesten beklenemeyecek bir görüş üstünlüğü gerektiriyordu. Buna karşılık yanılanları suçlandıramazdınız. Zira menekşe rengi mor olduğu için ne kadar suçlu ise bu insanlar da yanılmaları yüzünden ancak o kadar suçluydular. Bu kurtuluş ümidiyle o 6 asırlık gelenek arasındaki büyük çelişme hatta mağlubiyet ve istiladan da koyu bir trajediye sebep oldu. Bu roman işte bunu iddia etmekte ve bu trajediyi anlatmaya çalışmaktadır. 24 yaşındaki İstanbullu hoca Küçük Ağa, kişiliğiyle ikinci defa doğarken insanoğlunun kolay kolay katlanamayacağı bu kahredici trajedinin kahramanlarından sadece birisi oluyordu. Kurtuluş Savaşı boyunca böyle ikinci doğumlar çok pek çok olmuştur. Küçük Ağa kendi macerasında bu benzerlerini de anlatabilirse okuyucularım baba ve dedelerini cephe kahramanlıklarından çok işte bu trajik çelişmede çektikleri acılar için rahmetle anacaklardır. Dergi çıkarmak. Küpe girmeden sirke olmayı herkes bir kere denemelidir. Ama vakti zamanında, o anlı şanlı delikanlılık çağında. Kırkından sonra saz çalmaya kalkışmak başka şeydir, bu başka. DKS 396. İkinci Zeytin Dalı. Başta Çınaraltı olmak üzere çeşitli dergilerde yazan Tarık Buğra'nın dergi çıkarma teşebbüsleri de vardır. Talat Tekin ile Mayıs 1950'de tek sayı çıkarabildikleri Zeytin Dalı adlı edebiyat, sanat ve fikir mecmuasını tek tek satmayı beceremedikleri için okkayla satmak zorunda kalmışlardır. Tarık Buğra bu derginin hikayesini anlattığı Küpe Girmeden DKS 396 başlıklı yazısında 3000 adet dergiden topu topu 40 ila 50 adet satabildiklerini söyler. son derece dikkate değer bir dergi olan Tek Sayılık Zeytin Dalı'nda Tarık Buğra, başyazı hüviyeti taşıyan yazısında Nazım Hikmet'i çok açık bir şekilde savunur. Nazım Hikmet meselesi başlığının hemen üstünde şu ünlü cümle yer almaktadır. Fikrinizi kabul etmiyorum fakat hürriyetinizi ölünceye kadar koruyacağım. Yazıda Nazım Hikmet'in adli bir hata neticesinde mahkum edildiğini, bir milletin varlığının kişilerin veya grupların kuruntu ve isteklerine değil, her şeyden önce hukuk düzeninin sağlamlığına bağlı olduğunu ve meselenin hukuk çerçevesi içinde halledilmesi gerektiğini, anne baba sevgisi gibi yurt sevgisinin de hiçbir gösterişle bağdaşamayacağını söyleyen Tarık Buğra'nın özellikle şu cümleleri dikkat çekicidir. Bir de komünist Nazım'ın suçsuz da olsa zindanda kalmasını isteyenler, dışarı çıkarsa tehlikeli olacağını sananlar var. Halbuki Nazım'ın bu tarafından o hür iken değil mahpusken korkulsun. Hür bir insan kendi kuvvetini kendi yapacak ve daima meşru çerçevede kalacaktır. Halbuki kanunsuz olarak zindana atılmış olan Nazım gibi bir insanın bizzat siz kadrinizle, garezinizle müttefiki olmaktasınız. Nazım'ın şaheserlerini kitap halinde görüp okuyanlar, onlar ne güzel diyorlardı, bugün ise onun çok zayıf şiirlerini bile birer muska gibi taşıyanlar, dostlarına birer masal başlangıcı iletenler var. Sizler kanun endişesine kayıtsız o tarz hareketinizle Nazım Hikmet'i bir bayrak haline getirmekte, efsaneleştirmekte olduğunuzu düşünmeyecek misiniz? Zeytin Dalı'nda Talat Tekin, William Sorayan'dan bir hikaye tercümesi ve bir şiirle Jale Baysal, Edebiyat Bir Gelenek Sanatıdır başlıklı ilgi çekici bir denemeyle, Tarık Buğra ise sözünü ettiğimiz yazıdan başka Mavi Doç ve Coğrafya Dersi adlı hikayeleriyle yer almıştır. Çetin Karaman Bey'in bir sinema yazısı, Kamran Yüce, Zeki Ömer Defne ve Hüseyin Demirhan'ın da birer şiirle katıldıkları Zeytin Dalı'ndaki imzasız yazılardan bir kısmının Tarık Buğra tarafından yazıldığını sanıyoruz. Suya düşen bir proje. Edebiyatla uğraşanların çoğu gibi Tarık Buğra da zaman zaman dergi çıkarma arzusu depreştiği için olmalı, Zeytin Dalı tecrübesini unutup 1951 yılında İstanbul Haftası'nı çıkarmış ancak 3 ay yaşatabilmiştir. Bir başka dergi macerasını da Naim Tirali ile yaşayan Tarık Buğra, dergi çıkarmak başlıklı yazısında kendisi de dahil olmak üzere bir yığın meçhul dahinin yeni bir dergi çıkarmaya nasıl karar verdiklerini anlatır. 1950'lerin başında genç şair ve yazarların eserlerini yayımlayabilecekleri bir dergi yoktur. Bir varlık var diyor Tarık Buğra, o da parsellenmiş. Bizimkilere sıra gelse bile yılda bir iki kere ancak yer bulabiliyor imzaları. DKS 365. Zengin bir ailenin çocuğu olan Naim Tirali, hukuk tahsili yaptığı Paris'ten bu dergi tasavvurunun doğduğu günlerde dönmüş, hatta ilk hikaye kitabı 25 kuruşa Amerika'yı çıkarmıştır. Hem dergi çıkarma hevesi hem de bu işe koyabileceği parası vardır. Aralarında Sait Faik'in de bulunduğu genç dahilerin Çiçek Pasajı'ndaki Lüks adlı bir birahanede yaptıkları haftalık toplantılardan birinde dergi çıkarma tasavvuru nihayet ciddi bir şekilde gündeme alınır. Bir düzine kadar şair ve yazarın hararetli ve hayallerin tatlandırdığı sohbeti kepenkler çekilene kadar sürer, sonunda caddeye dökülürler. Tam Galatasaray Lisesi'nin köşesinde Sait Faik "Ben yokum arkadaş" deyip gerekçesini de şöyle açıklar. Varlığın hikaye başına verdiği 7,5 lirayla geçiniyorum. Eğer orayı küstürürsem, çıkaracağımız dergiyi de yürütemezsek benim halim ne olur? Sait Faik çekilince hepsinin hevesi kırılır ve proje suya düşer. Tarık Buğra söz konusu yazısında varlığın ayda bir çıktığını, yazlığı, kışlığı bulunan ve canı çekince çat kapı Paris'e giden Sait Faik için bu dergiden hikaye başına aldığı 7,5 liranın hiçbir mana ifade etmediğini söyledikten sonra rahmetli kim bilir neye takılmış, neye öfkelenmişti. DKS 366 diyor. Sait Faik'le dostluğu. Tarık Buğra, Sait Faik'le ilk hikayeleri yayımlandıktan kısa bir süre sonra tanışmıştır. İlk defa İstiklal Caddesi'nde karşılaşırlar. Sait Faik bir fotoğrafından tanıdığı genç hikayeciye, "Sen Tarık Buğra'sın, değil mi?" diye sorar. Oracıkta kaynaşır ve 40 yıllık dostmuş gibi gidip bir yere oturur ve uzun uzun konuşurlar. İkisi de devam ettikleri fakülteleri bitirememiş, ikisi de zamana dilediği gibi tasarruf eden, ikisi de kendini kalemine adamış, biri 30'larında, diğeri 40'larında iki hikayeci. Fakat aralarında önemli bir fark vardır. Sait Faik hiçbir zaman geçim sıkıntısı çekmemiştir. Tarık Buğra ise her zaman beş parasız. Tarık Buğra, İstiklal Caddesi'ndeki beklenmedik buluşmada Kameriyeli Mezar adlı hikayesi hakkındaki düşüncelerini anlatarak Sait Faik'i duygulandırıp ağlatır. O günlerde büyük bir dramı yaşayan büyük yazar, ağlamaya her an hazır bir ruh haleti içindedir. Bir süredir şikayetçi olduğu hastalığına siroz teşhisi konulmuş, dolayısıyla içkiye, gecelere ve cümleler avlamak için dere tepe, kıyı ve ara sokaklardaki yürüyüşlerine veda etmek zorunda kalmış, ölümü içinde taşıdığını ve geliştirdiğini düşünmek onu çok sarsmıştır. S.F. 5. Sait Faik'in asıl dramı, diyor Tarık Buğra, kendisini 40 küsur yaşında ölümün karşısında yapayalnız buluverişi, yalnızlığını bütün derinliğiyle duyuverişi olmuştur. O zamana kadar sadece sevmekle ve ilgilenmekle avunmuş, hatta tatmin olmuş, sevilmeyi, ilgilenmeyi pek umursamamıştı. Artık köklü sevgi, dostluk ve benimsediği kadar da benimsenmiş bir çevre özlemiyle boşu boşuna yanıyordu. Her şey bir anneden ibaret kalmıştı. O da tam bir oğul olamadan. S.F. 5. Tarık Buğra'nın çok sevdiği ve beğendiği Sait Faik'in hikayelerinden yaptığı seçmeler, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları arasında çıkmıştır. Sait Faik Abasıyanık, Seçme Hikayeler, İstanbul 1972. Bu kitaba yazdığı ön söz, belki de Sait Faik hakkında yazılmış en güzel metinlerden biridir. Aslında Tarık Buğra, Sait Faik'i anlatırken biraz da kendisini anlatır. Varlıkta yazmamak. Tarık Buğra ve arkadaşlarının dergi projesi tam karar safhasında Sait Faik'in su koyu vermesiyle suya düşmüştür. Ama Naim Tirali işin peşini bırakmaz ve kısa bir süre sonra Yenilik adıyla güzel bir dergi çıkarır. İlk sayısı Sanat Gazetesi biçiminde 15 Aralık 1952 tarihinde çıkan Yenilik, 2 yıl sonra dergiye dönüşecek ve Naim Tirali yönetiminde yayınını Aralık 1950'ye kadar devam ettirecektir. Tarık Buğra 1951 ila 1955 yılları arasında çıkan dergilerin çoğunda yazmıştır. Nokta, Yenilik, Yeditepe, Yücel, İstanbul, Küçük Dergi, Seçilmiş Hikayeler, Beş Sanat, Dost, Hisar ve bunun gibi. Belki de yazmadığı tek dergi Varlık'tır. Çünkü bu derginin temsilcisi olduğu zihniyeti hiçbir zaman tasvip etmemiştir. Bir Türkçe savaşçısı. Soruyorlar. Arapça hakikatin yerine Türkçe gerçek kullanılsa ne kaybederiz? Ah kurnaz bebek, ne mi kaybederiz? Hakikati, hakikati, o canım türkülerimiz ve atasözlerimizle birlikte. DKS 103. Dil kavgası. İlk sayısı 1950 Mart'ında çıkan Hisar dergisi, Tarık Buğra'yı da yazarlar arasında ilan etmiştir. Ancak ikinci sayıya Ovaya Destan adlı hikayesini veren Tarık Buğra, 39. sayıya kadar bir daha Hisar'da görünmeyecektir. Bununla beraber Milliyet'teki yazısında Hisar'ın hemen her sayısından söz etmekte, zaman zaman da hırpalamaktadır. Tarık Buğra 1966 ila 1969 yılları arasında Hisar'ın devamlı yazarları arasında yer alır. 1967 Buğra'nın adeta Hisar yılıdır. Üçü hikaye olmak üzere 17 yazı yayımlar ve Öztürkçecilerle giriştiği sert tartışmayla dikkatleri üzerinde toplar. Tarık Buğra'nın Öztürkçecilerle mücadelesi tek sayılık Zeytin Dalı'nda başlamıştır. Bu sevimli dergide çıkan imzasız yazılardan Dil İçin ve Tilcikler Tilcikler Tilcikler başlıklarını taşıyanlarda Öztürkçenin filozofluğunu yapan Ataç'la "Ah bir kelime yerine tilcik dedirtebilseniz değil mi Nurullah Bey?" diye hafifçe alay edildikten sonra "Hem siz Nurullah Bey Cemal Yeşil adlı birini niçin ulusta tilciklerle, cumhuriyette ise kelimelerle övdünüz?" diye sorulur. Bu imzasız yazılar büyük ihtimalle Tarık Buğra tarafından yazılmıştır. Ömrünün sonuna kadar Türkçe'yi kendine mesele edinen Tarık Buğra, mücadelesine yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Hisar'da devam etmiş, Mehmet Nazım ve Süleyman Yücel, Müstehar adlarını kullandığı polemik yazılarıyla Öztürkçe taraftarlarını fena halde öfkelendirmiştir. Özellikle Öztürkçe masalı, Ekbeş ve TDK'nın otopsisi başlıklı yazıları son derece dikkat çekicidir. Bu yazıların ilkinde "Biz de biliyoruz" der Tarık Buğra. "Şehir yerine kent" derse kıyamet kopmaz. Hatta bir köy evinden bir sıva parçası dahi dökülmez. Ama şehir kelimesini bir kere gömdük mü Tanpınar'ın bir büyük eseri yani Türk kültürünün o eşsiz beş şehri Varto yıkıntılarının altında kaybolup gitmişe benzer. Siz şimdi hayal şehirden tutun da şehir kahyasından Eskişehir'e kadar neler yitireceğimizi düşünün. Ardından çarpıcı esprisini patlatır. Soruyorlar, Arapça hakikatin yerine Türkçe gerçek kullanılsa ne kaybederiz? Ah kurnaz bebek, ne mi kaybederiz? Hakikati, hakikati. Ardından gelen cümleler ise biz öz Türkçeci için yenir yutulur cinsten değildir.
Ayrım sonu.